Meclis gündemi.
Meclis gündemi programından mutlu günler diliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Siyasetin ve Türkiye'nin sıcak gündemiyle huzurlarınızdayız. Ben Hakkı Kurban. Programı sizler için Dilek Beyhan Günalp ve Murat Baran hazırladı. Sesimizi sizlere kumanda masasındaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ulaştırıyor. Hemen bizlere ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimizi aktaralım. Telefon numaramız +90 312 463 34 19 463-34-21. Bizlere e-postayla da ulaşabilirsiniz. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamız TRT-TSR Meclis Gündemi adını taşıyor. Twitter adresimiz de TRT-TSR Meclis Gu1. Bugün konuğumuz yıllardır siyasetin içinde olan ve siyaset bilimi uzmanı bir isim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Ticaret ve Enerji Komisyonu üyesi, Parlamentolar Arası Kudüs Platformu Başkan Yardımcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Doktor Nurettin Nebati bizlerle. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Yayınımıza. Hayırlı yayınlar olsun.
Çok teşekkür ediyorum. Az sonra sizinle hem Zeytindalı Harekatı'nı hem de Suriye, Filistin ve Libya'daki gelişmeleri konuşacağız. Ama dinleyenlerimize öncelikle meclis gündeminden satır başlarını aktaralım. Çünkü meclisteki gündemde bir hayli yoğun ve trafik hızlı. Öncelikle sevgili dinleyenlerimiz, TRT Meclis TBMM Genel Kurulu'nda yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair bir tasarı var. O tasarının görüşmeleri devam ediyor. Dün görüşmelerde tasarının tümü üzerinde değerlendirmeler tamamlandı ve birinci bölümü kabul edilmişti. Bugün de görüşmeler sürecek. Özellikle düzenlemelerle yatırımın teşvik edilmesi ve yabancı sermayenin Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmasının önünün açılması planlanıyor. Dün yapılan değerlendirmeler sırasında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ bazı bilgiler verdi ve 2016 yılında Türkiye'ye gelen yatırımın geçen yıl %46 oranında arttığını bildirdi ve 7476 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendiğinin bilgisini paylaştı milletvekilleriyle. Bu yatırımlar tamamlandığında da yaklaşık 228 bin kişiye iş imkanı sağlanmış olacak. Türkiye'ye gerçekleştirilen uluslararası doğrudan yatırımlar geçen yıl 11 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Hakikaten önemli bir rakam. Bunun yanı sıra düzenleme ile tapudan noterliklere kadar bir pek çok işleminde kolaylaştırılacağının altını çizelim. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geniş kapsamlı bir torba tasarı var. O torba tasarının görüşmeleri devam ediyor. Bugün de komisyon toplandı. Adalet Komisyonu'nda icra ve iflas kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair bir kanun tasarısının görüşmeleri yapıldı ve dün düzenleme kabul edildi. Önümüzdeki günlerde genel kurulda görüşmeleri devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda da 3 uluslararası anlaşmaya ilişkin tasarıların kabul edildiği bilgisini verelim. Bunun yanı sıra Sayın Nebati'nin de üyeleri arasında bulunduğu Sanayi Ticaret ve Enerji Komisyonu'nda dün toplandı ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kağan bir sunum yaptı komisyonda ve yaptığı sunuma göre de özellikle Türkiye'nin tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine geçmesi için önemli çalışmalar yapılması gerektiğinin mesajını verdi. Stratejik ürünlere de teşvik verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Elbette bunlar rutin gündem maddesi ama milletvekillerinin gündeminde özellikle Zeytindalı Harekatı başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin olduğunun altını çizelim ve dönelim Sayın Nebati'ye. Efendim siz yıllardır siyasetin içerisindesiniz. Refah Partisi'nde, Fazilet Partisi'nde görevler üstlenmiştiniz. AK Parti'nin kuruluşunda görev alan isimlerden birisiniz. Hemen şöyle eğitim geçmişinize baktığımızda İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdiğinizi görüyoruz. Hemen ardından da Kocaeli Üniversitesi'nde yine siyaset, bilim ve kamu yönetimi alanında doktora yaptığınızı görüyoruz. Uzun yıllardır siyasetin içindesiniz dedik. Hakikaten AK Parti'nin kuruluşunda da görev alan, genel başkan yardımcılığı yapan isimlerden birisiniz ve bu anlamda siyasetin sürekli içinde olarak gelişmelere yön veren isimlerden biri oldunuz. Siz de Zeytindalı Harekatı'nı yakından takip ediyorsunuz şüphesiz. 27 gün geçti. Şöyle bir geriye dönüp baktığınızda harekatı ne ölçüde başarılı görüyorsunuz ve gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradan başlayalım.
Elbette. Tekrar hayırlı yayınlar olsun. Dinleyicilerimize de saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Sıla'da bize karşı özlem duyanlar sesimizle inşallah bir nebze de olsa özlemlerini gidermiş olurlar. Öncelikle Zeytindalı'na gelmeden önce bir şey ifade etmek istiyorum. Bakın evet. Şu anda Türkiye Suriye'de yaklaşık 27 gündür çok ciddi bir şekilde Fırat Kalkanı'ndan sonra Zeytin Dalı hareketiyle ciddi bir operasyon yapıyor. Ama aynı zamanda biz mecliste çok önemli yasalar geçiriyoruz. Az önce ifade etmiş olduğumuz yatırımların teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması ile ilgili çalışma mesela bunun örneği ve gene ifade etmiş olduğunuz sadece 2017 yılında 11 milyar dolarlık bir doğrudan yatırımın gelmiş olması aslında Türkiye'nin ne kadar önemli bir yerde olduğunu ve Türkiye'ye yapılacak olan yatırımların hemen yanı başındaki ateş çemberine rağmen engellenmediğini, yurt dışından çok ciddi bir şekilde işte 7000'in üzerinde başvuru yapılmış olması bunu gösteriyor. Başvurunun yapılmış olduğunu, Türkiye'ye büyük bir güven duyulduğunu ve Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıllarda dünyanın önemli bir ülke konumunu daha da güçlendireceğini, pekiştireceğini göstermesi açısından çok önemli. 2016 yılındaki 15 Temmuz darbesine rağmen Türkiye'nin 2017 yılında özellikle 3. ve 4. çeyrekte iki çift rakamlı büyümeleri Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi ve Türkiye üzerine oynanan her türlü operasyona ve oyuna rağmen yurt dışı yatırımcılarının halen gözdesi konumunda olması açısından da Türkiye'nin farklılığını ortaya koyması ve istikrar ve güven içerisinde bir yönetimi milletle beraber gerçekleştirmesinin de bir kanıtı. Bu yüzden Zeytin Dalı operasyonu aslında Türkiye'nin bu önümüzdeki 10 yıllardaki damgasını vurması açısından çok önemli bir gösterge.
Evet.
Daha önce Fırat Kalkanı operasyonuyla Suriye'de terör örgütlerine karşı gerçekleştirmiş olduğu operasyonla Türkiye'de bulunan 3,5 milyonunu aşan Suriyeli kardeşlerimizin 150 bini biliyorsunuz Elbaba geri döndü.
Evet.
Ve çok rahat bir şekilde güven içerisinde gerek kendilerinin seçtikleri yöneticilerle gerekse de Özgür Suriye Ordusu'nun güvenlik elemanlarıyla ve Türkiye'nin vermiş olduğu destekle kendi evlerine dönüp orada yaşıyorlar. Şimdi Türkiye uzun yıllardır 1984'lerden itibaren özellikle PKK terör örgütü ile çok ciddi bir şekilde mücadele eden ve bu mücadele içerisinde de Numan Kurtulmuş Bey'in Sayın Kültür Bakanımızın şu anda ama Genel Başkan Yardımcısı olarak hazırladığı bir rapor vardı. 100 milyarlarca dolarını bu mücadeleye harcamış. Eğer bu mücadele olmamış olsa bugün Türkiye'nin milli gelirinin 20 bin dolarların üzerinde olduğu bir ülke konumunda bir durumda. Dolayısıyla da bu terör örgütlerine karşı bir tarafta çok ciddi bir şekilde kaynak ayırıp ciddi bir şekilde operasyonel gücü elde ederken kendi toprakları içerisindeki bu terör örgütünün uzantıları olan ve Türkiye'nin hem içine yapılmış operasyonların merkezi haline gelmiş olan Suriye'deki PYD, YPG gibi, DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı bir operasyon yapmaması beklenemez. Dolayısıyla da Türkiye'nin gelecek 10 yıllarda dünyaya bir damgasını vuracaksa bu damgayı bugün ortaya koyacağı performansla sağlayacaktır. Bu performans bir tarafta ekonomik olarak yatırımların iyileştirilmesi, büyümesi, güçlendirilmesi, Türkiye'nin çifthaneleri büyümeleriyle gerçekleşecekse öbür tarafta da silahlı kuvvetleriyle ve sivil ve savunma harcamalarıyla ortaya koyacağı güçle kendisini ortaya belli edecektir.
Evet.
Bu da Suriye'de Türkiye'ye karşı operasyonu yöneten uluslararası güçlerin desteklediği arkasında olduğu çok aşikar olan terör örgütlerine karşı bir operasyon yapmak. Bu anlamda da 27 gün önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO ile birlikte Özgür Suriye Ordusu'nun elemanlarıyla birlikte gerçekleştirmiş olduğu bu operasyon Türkiye'yi bir tarafta terör örgütlerine karşı korurken öbür tarafta da Suriye'deki yüz binlerce Suriye vatandaşının güvenliğini sağlamaya yönelik bir operasyon. Ve aynı zamanda bu operasyon bittiği takdirde Suriyeli misafirlerimizin büyük bir kısmının tekrar oraya döneceği geniş çaplı bir operasyon. Ve bu operasyon Türkiye'nin uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir araçla gerçekleşiyor. Bu araç Türkiye'nin kullanmış olduğu savunma sanayindeki yerlilik miktarının %70'lere kadar geldiğinin bir operasyonu.
Evet, geçmişte Kıbrıs harekatını yaparken Türkiye'nin ne kadar zorlandığını düşünürsek bugün bu harekatları kendi milli silahlarıyla gerçekleştiriyor olması hakikaten çok önemli. Tabii efendim şöyle bir rakamlara baktığımızda Genelkurmay Başkanlığı bugün bir açıklama yaptı ve 20 Ocak'ta başlayan harekatta bugüne kadar 1528 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bunun yanı sıra 4 ayrı yerleşim biriminde de stratejik noktalar bunlar. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü sağladığını bildirelim. Artık harekatta yavaş yavaş Afrin'e doğru bir gidişat görünüyor.
Şimdi 54 noktada hakimiyeti sağlamış durumda. Önemli yerleri aldı ve zor kısmı olan dağlıktan sonra ovaya inecek. Dağlık kısmının temizlenmiş olmasıyla bu yeşil olan kısım haritalarda gördüğümüz çok hızlı bir şekilde büyüyecektir. Şimdi bakın 1528 terörist bertaraf edildi. Bu sayabildiklerimiz.
Evet.
Şunu gösteriyor. 9000 ile 11000 arasında bir terörist grubunun hareket alanında olduğu varsayılıyordu. Bunun %15'inin doğrudan bertaraf edildiğini, demek ki en azından bunun birkaç katının da yaralı bir şekilde belki kaçırıldığını, götürüldüğünü ya da cesetlerinin karşı taraftan kaçırıldığını varsaydığımız zaman terör örgütünün çok ciddi bir şekilde bir darbe yediğini gösteriyor. Bundan dolayı zaten bakıyorsunuz Türkiye içinde de özellikle de uluslararası alanda PYD, YPG ile ilişkin birçok yerde protestolar yapılıyor ya da onlara destekleyecek nitelikte çalışmalar yapılıyor. Türkiye'nin haklılığını ve Türkiye'nin operasyonel olarak ne kadar başarılı olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Burada Zeytin Dalı operasyonu tamamlandığında büyük bir alan Türkiye açısından temizlenmiş olacak. Büyük bir alanda Özgür Suriye Ordusu'nun hakimiyeti sağlanmış olacak ve ileride kendi yöneticilerini kendilerini seçebilecekleri bir yapıyla beraber Türkiye'den birçok Suriyeli'nin de oraya gideceği bir operasyon. Burada 1528 teröristin öldürülmüş ya da bertaraf edilmiş olması Türkiye ve Türkiye'de 31 tane şehidimiz var. Evet. ÖSO'dan da şehitlerimiz var. Türkiye'den 31 tane şehit ve bir o kadar da ve ağır olmayan yaralının olmuş olması Türkiye'nin bu operasyonuna aslında ne kadar güçlü bir şekilde hazırlandığını, aynı zamanda bu operasyonların hazırlıklarının yanında bir takım tecrübeleri de elde etmiş olduğu Elbab'la, daha önce Güneydoğu'daki olaylarla, Çukur siyasetindeki olaylarla silahlı kuvvetlerimizin önemli bir tecrübe edinmiş olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Ayrıca herhangi bir kullandığımız silahların %70'inin milli ve yerli olmuş olması da Türkiye'ye karşı yapılabilecek herhangi bir ambargo türü operasyonları da bir anlamda bloke edecek bir başarının aslında ortaya konması açısından çok önemli.
Peki efendim, siz mecliste de sürekli gündeme geliyor o Zeytin Dalı harekatı veya Suriye'deki gelişmeler. Özellikle muhalefet partilerinden bazıları diyor ki Afrin'de ne işimiz var, neden buraya gidiyoruz diye sorular soruyorlar. Buna yanıtınız ne olur?
Yani Afrin'de ne işiniz var diye soranlara aslında acıyarak bakıyorum. Çünkü Afrin'e gitmemiş olan bir Türkiye'nin aslında 15 Temmuz'da niye teslim olmadığınızın hayıflanması olarak ben görüyorum. 15 Temmuz'da zaten Türkiye darbecilere teslim olmuş olsa, bu darbecilerin yönetenler de Türkiye'deki iç kargaşayla Türkiye'nin bölünmesine, parçalanmasına ve bugün Suriye'de yaşanmış olan çatışmaların aynısının Türkiye'de ortaya çıkmasına engel olan Sayın başta Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve milletimize karşı bir hayıflanmanın haykırışlarıdır bunlar. Türkiye'de, her ülkede bu tür operasyonlarda karşı çıkışlar olabilir ama Türkiye'de ilk defa bir ana muhalefet partisinin yarım ağızla destek vermesi ve özellikle de üst düzey yöneticilerinin Afrin'de ne işimiz var şeklindeki soruları, aynı zamanda HDP'nin bunu yüksek bir sesle ortaya koyması, fakat çok daha vahimi, bu iki partinin bir takım üst yöneticilerinin Avrupa'daki kaynaklarla birlikte hareket etmesi, ortak bir şekilde tavır takınması bizi Türkiye adına üzüyor. Çünkü Afrin'de bulunmak demek Türkiye'de kilise, reyhanlıya bomba düşmemesi demek. Afrin'de de bir temizlik yapmak, Zeytin Dalı'nın başarıya ulaşması demek. Türkiye'de terör örgütlerinin belinin kırılması demek. Afrin'de elde edilecek başarı Türkiye içerisindeki PKK güçlerinin tamamen bertaraf edilmesi, hatta PKK'nın belki de tasfiye olması noktasına kadar gidecek bir operasyon. Afrin'de elde edilecek başarı Türkiye'nin çevre ülkeleri içerisinde çeperindeki bütün ülkelere karşı kendisinin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyması açısından çok önemli. Afrin'de elde edilecek başarı Suriye içerisinde 7 yıldır devam eden çatışmalarda Rusya ve İran'la birlikte Orta Doğu'da çok güçlü bir yapının ortaya çıkması ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri gibi 8-10 bin kilometre uzaktaki bir ülkenin burada operasyonunun engellenmesi demek. Yani şimdi bütün bunlara karşı muhalefet içerisinde Afrin'e karşı sözlerini söyleyenler ve bu muhalefet partileriyle birlikte hareket eden STK'ların, Türk Tabipler Birliği veya da barolar gibi üzerine Türk olan, Türkiye olan unsurların Türk silahlı kuvvetlerine destek vermektense ÖSO'yu karalayıp YPG ve PYD saflarına DAEŞ gibi örgütlere destek vermesi kabul edilebilir bir şey değil tabii ki.
Evet, tabii uluslararası camiadan da farklı sesler yükseldiğini görüyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ki bugüne kadar PYD, YPG terör örgütüne en fazla desteği veren ülke konumunda bu noktada Türkiye'yi eleştirdiklerini görüyoruz. Veya NATO'nun beklenen o güçlü desteği vermediğini de görüyoruz. Siz baktığınızda nasıl bir tablo söz konusu uluslararası camiadan, özellikle Zeytin Dalı Harekatı'na?
Şimdi bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki operasyonlarında güçlü devletlerle beraber hareket etmemesi onun stratejik olarak bir duruşu. O Türkiye ile hareket etmektense, İran'la hareket etmektense, Rusya ile hareket, bir ve bütün güçlü bir ülke ile hareket etmektense taşeron olarak kullanabileceği örgütleri hareketlendirmesi, bunlarla birlikte yol haritasını çizmesi ve bunları güçlü ülkelere karşı bir çatışma ortamının tarafı olarak belirlemiş olması Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejisi. Bu strateji içerisinde günü gelince DAEŞ'ı kullanıyor, günü gelince El-Kaide'yi kullanıyor, günü gelince YPG'yi, PYD'yi kullanıyor, günü gelince PKK'yı kullanıyor. Bütün bunlar bu coğrafyada özellikle de Türkiye gibi hem Batı'nın bir parçası olan, hem Asya'nın, Afrika'nın bir parçası olan, hem Türkiye Cumhuriyetlerle bağlantısı olan, hem İslam ülkeleriyle bağlantısı olan, hem Arap dünyasıyla bağlantısı olan, Afrika'da varlığını ortaya koyan bir ülkeyle birlikte yürümektense bu ülkenin yürüyüşünü engellemek, bu ülkeye mümkün olduğunca yürüyüşünü kısıtlamak, hatta başarabilirse ülkenin parçalanmasıyla sözünü devam ettirebileceği bir yapıyı sürdürmek bunun bir stratejisi. Şimdi burada vahim olan Amerika Birleşik Devletleri'nin de NATO'nun bir parçası olması, Türkiye'nin de bir parçası olması, Türkiye'nin kendi bekasını korumak üzere ortaya koymuş olduğu performansa kendisinin destek vermesi, kendi sınırlarını koruması gerekirken Türkiye'nin NATO'nun en uç ülkesi olan sınırlarında terör örgütlerine çok ciddi bir şekilde kaynak aktarılması, ki yeni açıklandı 550 milyon dolarlık gibi, evet, bir kaynak aktarmış. Bu aktarılmış olan kaynağı Amerika Birleşik Devletleri'nin vatandaşlarından vergi olarak toplanmış olan bunları terör örgütlerine aktarmış olması aslında Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzünü çıkarması açısından önemli. Gerçek yüzünü Türkiye çıkardı ki Amerika Birleşik Devletleri YPG, PYD, şimdi bakınız DAEŞ'la savaşırız diyor. DAEŞ'la savaşımı kısıtlamayın diyor ama öbür tarafta DAEŞ'ın da militanlarını alıp Sina çölüne taşıyabiliyor. Nereden? Çünkü bu terör örgütleri Amerika Birleşik Devletleri'nin çok uzun yıllardan beri kendi maşası, ismini değiştirerek El-Kaide yapabiliyor, ismini değiştirerek DAEŞ yapabiliyor, ismini değiştirerek IŞİD yapabiliyor vesaire. Bakacaksınız ki bir müddet sonra DAEŞ militanları bitmiş ki onların tasfiyesi PKK, PYD, YPG güçlerin arasında bir konvoy oluşturularak yapılmıştır. Bu şunun ifadesi, PYD'de, YPG'de, DAEŞ'te sırtını aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne dayıyor. Dolayısıyla da bunlarla yürüyüşünü devam ettiriyor. Ve dikkat edersiniz, Kuzey Irak'ta Barzani bağımsızlığını ilan ettiği zaman Amerika Birleşik Devletleri destek vermedi açıktan.
Evet.
Niye? Çünkü onları bir taşeron olarak, bir terör unsuru olarak kullanma onun stratejisi. Bir devlet oluşturma değil. Çünkü karşınızda bir devlet olduğu zaman uluslararası ilişkilerin yapılması gereken şeyi yaparsınız güçlü bir Türkiye olarak. Ama bir terör devleti olduğunuz zaman, terör grubu olduğunuz zaman bu terör örgütü istenildiği şekilde kullanılabiliyor. Gidip bir Ankara'da da bir bomba patlatabiliyor, İstanbul'da da bir bomba patlatabiliyor. Bunu kullanmaya devam ediyor. Şimdi burada NATO'nun ikircikli bir yapısını görüyoruz. Sabahleyin Türkiye'nin hareketine destek veriyoruz. Kendi sınırlarını koruma, kendi güvenliğini sağlama konusunda adımlar atmasını
meşru müdafaa
olarak görüyoruz diyor. Öğleden sonra bir açıklama yapıyor. Herhalde Amerika sıkıştırıyor, kulağını çekiyor vesaire. Sıkıştırıyor, farklı bir şey söylüyor. Şimdi bu kafa karışıklığını sadece NATO'da değil, çünkü NATO'nun sonuçta bir yapısı var, bir altyapısı var. Bu yapı içerisinde Türkiye'ye destek vermek zorunda. Ama Amerika içerisinde de bakıyorsunuz çok farklı bir kafa karışıklığı var. Bir bakan farklı bir şey söylüyor, başkan yardımcısı farklı bir şey söyleyebiliyor, başkan farklı bir şey söyleyebiliyor. Aslında bu Amerika Birleşik Devletleri'nin kim tarafından nasıl yönetildiğinin de sorulması gerektiğine ilişkin bir işaret vermiş oluyor. Türkiye'de bakıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, bakanlarımızın bizlerin söylediği söz bizim bir Afrin'deki hareketimize karşı çıkan muhalefet partilerimize rağmen bir. Çünkü ülkeyi önemli olan yönetenlerin ağzından çıkan sözler. Sonuçta NATO Türkiye'siz yapamaz. Avrupa Birliği Türkiye'siz yapamaz. İslam dünyası Türkiye'siz yapamaz. İran ve Rusya Türkiye'siz yapamaz. Biz onlarsız yapamayız. Bu terör örgütlerinin üzerinden gelen güçlü bir Türkiye'yiz. Bir sıkıntı olmayacak inşallah.
Evet, tabii bölgede bazı şeyleri planlarken Türkiye'yi hesaba katmadan o planların uygulanamayacağını herhalde bütün devletler görüyor bu vesileyle. Tabii bu esnada Amerika'dan ziyaretçilerin de birbiri ardına geldiğini görüyoruz. Bugün de Dışişleri Bakanı Tillerson Ankara temaslarda bulunacak. Bu temaslardan ne beklemek gerekir? Nasıl bir beklentiyle geliyor Amerika sizce?
Şimdi açıkçası bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin kafasının karışıklığının nedenlerinden bir tanesi Türkiye'nin pragmatik bir dış politika uygulamasından kaynaklanıyor. Şimdi uzun yıllar bize öğretilen kadim dostlarla dost olmaya devam et. Her halükarda her türlü tavizi ver. Düşman olarak bellenmiş olan, bize öğretilmiş olan düşmanlarla da düşmanca hareket etmeye devam et. Ama Türkiye özellikle AK Parti'den sonra ve Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle farklılığını ortaya koydu. Türkiye'nin ulusal çıkarları neyi gerektiriyorsa o şekilde hareket etmeyi. Ulusal çıkarları, milli çıkarların gerektirdiği şeyi yapabilmek için de güçlü bir ekonomiye. Güçlü bir ekonomiye sahip olduğu zaman da güçlü bir savunmaya. Şimdi Türkiye'nin güçlü bir ekonomisi var. Güçlü bir savunma sistemi var. Ve %70 milliliğe ulaşmış bir yapı. Güçlü bir iktidarı var. Güçlü bir lideri var.
Evet.
Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin kafasını karıştırıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri gelip burada şunu şunu şunu şöyle yapacaksınız diyecek bir yapıyla karşı karşıya değil. Söylendiği zaman hadi oradan diyecek bir yapı var. Ve çekinmeyen, gücünü ortaya koymaktan çekinmeyen bir yapı var. Dolayısıyla da Türkiye terör örgütleriyle işbirliği yapan kim olursa olsun ona karşı kendi meşru müdafasını ortaya koyacak bir iradeye sahip. Böyle bir iradeye sahip olan bir ülkeye gelecek olan hangi devletten olursa olsun isterse Amerika Birleşik Devletleri'nde ister farklı bir yerde gelecek olan Dışişleri Bakanı'nın zor saatler bekliyordur. Çünkü burada Türkiye'nin bekasını ilgilendirecek konuda bir taviz vermeyecek asla vermeyecek bir lider var. Cumhurbaşkanımız. Bir hükümet var ve bir millet var ki bunu 15 Temmuz'da ortaya koydu. Dolayısıyla da 15 Temmuz'da o birlik ve beraberliğini ortaya koymuş olan bu milletin kimseye eyvallahı yok. Bu hükümetin de eyvallahı yok. Dolayısıyla da benim düşüncem NATO ülkesi olarak bir Türkiye'nin kaygılarını gelip yerinde anlayacak ve bunun neticesinde de Türkiye lehinde çözümlenecek bir durum olacağını ben tahmin ediyorum.
Evet, şüphesiz masa başında biz müttefikiz dedikten sonra sahada bunun yansımasını görmemek, tam tersine Türkiye'yi adeta düşman belirleyen kesimlerle işbirliği yapmak herhalde Amerika'ya yakışmıyordur. Efendim, Suriye konusunu biz önümüzdeki günlerde de yoğun olarak konuşacağız, evet. Bu belli. Ama gündemimizde olan bir başka konu var, Filistin. Filistin'de Orta Doğu'da açılan yaralardan biri ve kapanmayan, sürekli de kanatılan yaralardan biri. Bunun altını çizelim. Şimdi yayınımızın başında belirtmiştik. Siz parlamentolar arası Kudüs Platform Başkan Yardımcısı görevindesiniz ve sık sık Filistin'e giderek bu bölgede neler oluyor, ne tür gelişmeler var, onları yerinde gören isimlerden birisiniz. Geçtiğimiz haftalarda da benzer bir şekilde milletvekilleriyle birlikte Filistin'e gittiniz. Orada temaslarda bulundunuz. Son dönemde bu süreci en fazla etkileyen husus Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklaması oldu. Size göre Amerika ve İsrail'in yaklaşımı özellikle Birleşmiş Milletler'den çıkan karardan sonra nasıl şekillendi? Nasıl bir süreç görüyorsunuz Filistin'e ilişkin?
Şimdi öncelikle müsaade ederseniz parlamenter arası Kudüs platformundan biraz bahsetmek isterim.
Tabii, buyurun.
Bu platformda ben Türkiye adına başkan yardımcılığı görevini sürdürüyorum. Yürütme kurulunda 10 milletvekiliyiz. Bunun 9 tanesi farklı ülkelerden. Bir de başkanımız var. Bu platformun amacı Kudüs ve Filistin'i dünyadaki bütün parlamentolarda gündemde tutmak.
Evet.
Bu amaçla da merkezimiz İstanbul. Bu amaçla da biz hemen her ay bir ülkeye ziyarette bulunup parlamentosunda meclis başkanına, Filistin'e, Kudüs'e gönül vermiş olan milletvekillerine Kudüs ve Filistin'in önemini anlatan çalışmalar yapıyoruz. Zaman zaman seminerler, konferanslar, paneller düzenliyoruz veya düzenlenenlere iştirak ediyoruz. Buradaki amacımız Filistin ve Kudüs'ün haklı davasını bütün dünyaya anlatmak. Burada bunu anlatırken de kullandığımız çok net bir cümlemiz var. Diyoruz ki dünyada barış ve huzur gelecekse bu barış ve huzurun tesis edileceği ilk yer Kudüs'tür. Kudüs'te barış tesis edilirse üç semavi dinin önem verdiği İslam dünyasının ilk kıblegahı ve bizim kırmızı çizgimiz ve vazgeçilmezimiz olan Kudüs'te barış sağlanırsa Filistin'de sağlanır. Filistin'de sağlanırsa Orta Doğu'da sağlanır. Orta Doğu'da sağlanırsa bütün dünyada sağlanır. Neden? Çünkü İslam dünyası barışı yakaladığı anda İslam dünyasında huzur olacak. Orası Hazreti İsa'nın doğup çarmıha gerildiği bir şehir. Hristiyan dünyası da rahat edecek. Yahudiler de kavgayla ve Siyonist girişimlerle zarar verdikleri ve zulmettikleri Müslümanlara karşı insani bir tavır takındıkları takdirde bütün dünyaya da bu da yayılmış olacak. Dolayısıyla da oradaki huzur bütün dünyaya yayılacak. Şimdi biz niye bu platformu kurduk? Çünkü dünyada özellikle de İslam dünyasında kan var. Gözyaşı var.
Maalesef.
Mazlumiyet var. Masumiyet var. Mağduriyet var. Ve dünyadaki yetim çocukların büyük bir kısmı bu coğrafyada. Hemen yanı başımızda. Suriye'de, Şam'da, Halep'te, İdlib'de, Afrin'de, Elbap'ta, Irak'ta, Myanmar'da, Libya'da, Libya'da, Afganistan'da, Yemen'de. Yani saydığınız zaman İslam coğrafyasında her gün insanlar ölüyor, şehit oluyor. Her gün insanlar eşsiz, çocuksuz, annesiz, babasız kalıyor. Böyle bir ortamda Suriye'deki vatandaşa sorduğunuz zaman Suriye'deki vatandaşın birinci hedefi Suriye'nin huzura kavuşması. Yemen'dekine sorduğunuz zaman Yemen'in birinci hedefi Yemen'in huzura kavuşması. Myanmar'daki, Arakan'daki Müslümanlara, Afganistan'daki Müslümanlara sorduğunuz zaman herkes kendi ateşinin bir an önce sönmesini istiyor. İşte Türkiye terör örgütleriyle savaşıyor. Mısır'da bir türlü bir ortam sağlanamadı. Somali'ye gittiğiniz zaman insanlar açlıktan ölüyor. Sudan'da aynı şekilde, Mali'de, Senegal'de hep aynı şeyler yaşanıyor. Şimdi Libya'da bir türlü sağlanamayan iç huzur. Irak'ta bir türlü huzur sağlanamadı. Bütün bunlara diyoruz ki tamam, ateş düştüğü yeri yakar ama bu ateşin asıl merkezi Kudüs. Dolayısıyla da Kudüs'e de kulak verin diyoruz. Bunun için kuruldu bu platform, evet. Ve bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi dolayısıyla da bununla ilgili sürekli organizasyonlar yapıyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'e ilişkin bu tavrı ilk defa değil, ilk defa uygulamaya girdi. Çünkü bundan önce de Clinton'da aynı şekilde kararlar almışlar. Fakat seçildikten sonra bu kararı uygulamamışlardı. Çünkü bu kararları kongreden geçmişti, uygulamaya geçmediler. Şimdi Trump özellikle de evangelistlerin baskısıyla benim hayalim dediği şeyi bir kararname ile gerçekleştirdi. Ama farkında varmadan, hani biz her hayırda bir şer, her şerde bir hayır olabilir ayetine inanıyoruz. Ayettir bu. Her şerden bir hayır çıkar gibi bir sonuç çıktı. Çıkabilir gibi bir sonucu biz yaşamış olduk. Trump'ın almış olduğu bu kararnameyi yayınladıktan sonra dünyanın bütün ülkelerinde Kudüs Müslümanlarındır. Kudüs semavi dinlerin merkezidir. Kudüs Müslümanlar açısından Filistin'in başkentidir şeklinde protestolar yaptılar. Ve bu protestolardan hemen birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İYİT'i Türkiye'de toplandı. O toplantıda Kudüs İslam dünyasının başkentidir şeklinde bir karar çıkardı 55 ülkeden ve bu Yemen'le Türkiye'nin de başvurusuyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu kararın geçersizliği konusunda bir oylama yapıldı. Evet. 128 ülke Amerika Birleşik Devletleri'nin almış olduğu karara karşı bir karar almış oldu. Burada bakın 128 ülke ilk defa Türkiye ve Yemen'in başkanlığında yapılmış olan bu operasyona çok ciddi bir şekilde destek verdi. Bu şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri çok diplomatik olmayan bir dil kullanarak, eğer destek verirseniz, evet oyu verirseniz yardımlarınızı keseriz ya da gözden geçiririz gibi açık bir şekilde diplomatik olmayan bir dil kullanmakla kalmadı. Bütün büyük elçileri ve bakan hükümetleri arayarak bu konuda destek verilmemesi konusunda uyardı. Buna rağmen 128 ülke evet dedi. Bu şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece İslam dünyasında prestiji kaybolmuş değil, dünyada prestiji kaybolmuş. Dünyanın Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere Afrika ülkelerinden uzak doğusundan kendi kıtasına kadar birçok ülke, Avrupa gibi merkezdeki ülkeler Amerika'ya karşı bir tavır takındı.
Kim müttefik diye adlandırdı, ülkeler de bunun
tamam. içerisinde. Evet. Çekimser aslında kullananları da buraya katmamız lazım. Çünkü yardım almıştır vesaire, yatırım yapma kararı almıştır. Hiç olmazsa çekimserlikle ya da şerrinden korunmak için bir karar almıştır. Amerika Birleşik Devletleri ilk defa dünyada yalnız kaldı. Bu çok önemli. Bu şunun göstergesi aslında. Ey Amerika, biz senin zulmünden, baskından bıktık, usandık. Ve bir harekete getirici, her zaman bir harekete getirici ihtiyaç vardır. O da Türkiye. Bir harekete getirici bizi gıdıkladığı zaman biz harekete geçebiliriz. Bu anlamda da Kudüs'le ilgili almış olduğu karar aslında hayra sebep oldu. Çok daha önemli İslam dünyası açısından. İslam dünyasının bütün ülkeleri bu konuda tek bir söze dönüştü. İlk defa İslam ülkeleri kavgasız, gürültüsüz ortak bir karar aldı. İslam ülkeleri içerisindeki toplumlarla, topluluklarla, halklarla yöneticiler ortak bir dili kullandı. Bu çok önemliydi. Ve ilk defa İslam dünyası sesini yükselttiği zaman ortak bir şekilde dünyayı sallayabileceğini gördü. Bu böyle bir hayırlı sonuçlara sebep oldu.
Tabii şimdi bunun sürmesi de şüphesiz çok önemli efendim. Çünkü belli konularda bakıyoruz ki aslında o sağlam duruşun gösterilemediğine de şahit olduk. Bunlardan biri de şüphesiz Suriye konusu oldu. Aynı şekilde farklı noktalar ki Filistin konusunda da geçmişte alınan kararlarda bu ortak sesin yükselmemesi belki de sorunu bugünlere getirdi. Aslında siz sıkça gidiyorsunuz dedik bölgeye. Gözlemleriniz de var şüphesiz. Dinleyenlerimiz çok yakından takip ediyor belki ama sürekli gündeme yansıyan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, baskısı ve zulmü oluyor. Oradaki Filistinliler hangi şartlarda yaşıyor? Siz birinci gözden, birinci ağızdan biliyorsunuz ve aktarabilirsiniz. Nasıl bir yaşam var orada?
Bakın ben işgal altındaki bir yere gitmem diyenlerdendim. Ta ki Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına kadar, ki bunu bir emir olarak telakki ettim. Ve geçen yıl 3 defa gitme şansım oldu.
Evet.
Bir sayın bakanımızla gittik. Bir milletvekili grubuyla gittik. Sonra başka bir milletvekili grubuyla gittik. Oraya gitmeden, görmeden bazı duygulara sahip olamazsınız. İsrail işgalci, zalim. Filistin mazlum. Kudüs, Filistin işgal altında demekle gidip görmek arasında çok ciddi bir fark var.
Evet.
Bir defa oraya gittiğiniz zaman Kudüs'te Müslümanların nasıl ciddi bir şekilde ötekileştirildiğini, Müslümanların Siyonist İsrail tarafından nasıl baskı altında alındığını bizzat yaşıyorsunuz. Ve açıkçası öfkeniz kabarıyor. Çünkü Müslümanların Mescid-i Aksa'ya, Kubbetü's Sahra'da namaz kılması engelleniyor. Yerel Müslümanların özellikle. Yerel Müslümanların orada aynı eşit şartlardaki Hristiyan, Yahudi ve Müslümanlar arasındaki Müslümanların vergilerini nasıl yüksek şekilde ödediğini, Müslümanların kapılarının nasıl temizlenmediğini, Müslümanların evlerine zorla yüksek fiyatlarla almaya çalıştıklarını görebiliyorsunuz. Kudüs'e girerken Müslümanların zaten büyük bir zillet yaşıyor. Çünkü Siyonist askerlerin arasından ibadet etmeye gittiğinizi görüyorsunuz. Müslümanların gelmediklerini görüyorsunuz. Oradaki Filistinli yapının gıdım gıdım Filistin'i nasıl bitirdiğini görüyorsunuz. En acısı Kudüs'te yaşadığınız o acılarla beraber El Halil'e gittiğiniz zaman El Halil Camii'nde 1994'te 65 tane Müslümanın şehit edildikten sonra camiyi nasıl böldüklerini, üçte ikisini sinagog olarak çevirdiklerini, üçte birlik kısmında Müslümanların ibadet etme özgürlüğünü nasıl kısıtlandığını, bir ezan okumak için sinagog tarafında kalan müezzin mahfilinde nöbet tutan Siyonistlerden izin alması gerektiğini gördüğünüz zaman, camiye girerken demir parmaklıkların arasından ve Siyonist askerlerin, İsrail askerlerinin arasından girdiğinizde acı hissediyorsunuz. Oradaki Müslümanların açlıkla nasıl terbiye edildiğini görüyorsunuz. Müslümanlara nasıl acı çektirildiğini. Ramallah'a giderken, El Halil'e giderken Yahudi yerleşim alanlarının arasındaki Filistin topraklarını Filistinler tarafından kullanılmadığını görüyorsunuz. Adeta açlığa ve yoksulluğa mahkum bırakılmış olan Filistinlere gidip gördüğünüz zaman ah keşke ilk doğduğum andan itibaren buralara gittiğimin acısını yüreğinizde hissediyorsunuz. Dolayısıyla orada İsrail'in açık bir baskısını görüyorsunuz. Açık haksızlıklarını görüyorsunuz. Müslümanlara eziyet edişini görüyorsunuz. Ve Filistinli Müslümanların nasıl açıkta ve mazlum bir şekilde olduğunu görüyorsunuz. Hele hele gücünüz, yüreğiniz dayanabiliyorsa onların kamplarına gittiğiniz zaman, Lübnan'daki kamplarına, Şetila'daki kamplarına, Ramallah'taki kamplarına gittiğiniz zaman acınız daha da büyüyor. Gazze'de 2 milyon insan dünyanın en kalabalık yerinde geçimini sağlamaya çalışıp hastalıklardan biri olacak şekilde idame etmeye çalışan insanlarla birlikte olduğunuz zaman bu bir Müslümanın dayanabileceği bir şey değil. Bir insanın dayanabileceği bir şey değil. Orada Batı Kudüs'le Doğu Kudüs arasındaki zenginlik farkını görmek size eziyet veriyor, acı veriyor. Havaalanından itibaren Müslümanlara karşı gösterilmiş olan sıkıntı size acı veriyor. Ama gene de buna rağmen bütün Müslümanlar, özellikle de Türkiye'deki Müslümanlar mutlaka ama mutlaka oraya gidip oradaki yapılanları görüp öfkelerini içlerinde saklamaları gerekiyor. Orada adeta Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi gidemiyorsanız kandillerine yağ olun diyor bize. Bizim de oraya gidip en azından bireysel anlamda yağ olmamız lazım, gitmemiz lazım. Çünkü özellikle oradaki Filistinli Müslümanlar bizi gördüğü zaman, Türkiye'den geldiğimizi gördüğü zaman Tayyip Bey'e çok dua ediyorlar. Türkiye'ye çok dua ediyorlar. Allah Tayyip Bey'i başımızdan eksik etmesin diye yakarışlarını görüyoruz. Bizim boynumuza, göğsümüze yasalıp gözyaşları dökülüşü bizim oraya sık sık gitmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. biz de oralardayız.
Evet, şüphesiz zor zamanlarda dayanışma büyük önem taşıyor. Tabii bu noktada biz şöyle bir ikiyüzlülüğü de görmüş oluyoruz efendim. Şimdi uluslararası camiada sık sık insan hakları, özgürlükler, dini özgürlükler gibi çeşitli laflar ediliyor. Bunlar raporlara işleniyor. Hatta Türkiye'nin suçlandığı dönemlere çok şahit olduk. Ama o raporları hazırlayanlar, bunları söyleyenler ne yazık ki Suriye'yi, Filistin'i, Yemen'i ve çevre ülkelerde yaşanan Müslümanların yaşadığı o eziyetleri görmediler. Şüphesiz böyle dönemlerde birlik ve beraberlik çok büyük önem taşıyor. Herhalde bu noktada Filistin yönetimine de, oradaki yöneticilere de söylemeniz gereken sözler
elbette
olsa gerek.
Şimdi bakın, dünyanın bu ikiyüzlülüğü bizde de var. Suriyeli 3 milyon insan, şu anda 3,5 milyon Türkiye'ye namuslarını, canlarını korumak için koşup gelirken, bizim bu Türk Tabipler Birliği ya da Barolar Birliği barış istiyorum, insanlık istiyorum diye çıkıp sokaklarda bağırmadı. Evet. Ne zaman ki teröristi öldürmeye başladık, barış istemeye başladılar. Ne zaman ki Müslüman kanı aktı, bunlar terörist. Müslüman dışındaki bir kan aktığı zaman insan hakları ortaya çıkmış oluyor. Filistin yönetiminin birlikte hareket etmesi lazım. Bakın, Filistinli yönetim iki açıdan sorumlu. Bir, Filistin ulusal devletinin haklarını korumak zorunda. Kendi ulusal çıkarlarını korumak zorunda. İki, Filistin, Kudüs'ün sahibi olduğu için, bütün Müslümanlar da buranın sahibi olduğu için Müslümanlar adına güçlü olmak zorunda. Güç nasıl elde edilir? Birlikte hareket etmekle. Dolayısıyla da oradaki bütün yapıların El Feth'den Hamas'a kadar büyüklü küçüklü bütün yöneticilerin ve orada yaşayanların ve orada Filistin dışında yaşayan bütün herkesin yönetimle birlikte tek parça, tek vücut olarak hareket etmesi elzemdir. Başka türlü bu sorunların çözümü mümkün değil zaten.
Evet, Filistin'i konuşuyoruz ama aslında bütün o Arap dünyasının olduğu coğrafya bu sıkıntıları yaşıyor. Birlik ve beraberlik herhalde oralarda anahtar sözcük olsa gerek. Bu ülkelerden biri de Libya efendim. Baktığımızda Libya'da cumartesi günü Muammer Kaddafi yönetiminin görevden uzaklaştığı ve bazı çevrelerce 17 Şubat devrimi olarak nitelendirilen günün yıl dönümü. Aradan 7 yıl geçmiş. Şöyle bir baktığınızda o günkü fotoğrafla bugünkü fotoğraf arasında nasıl bir fark görüyorsunuz?
Şimdi biliyorsunuz bir SSCB'de bir bahar başladı. Ülkeler bağımsızlıkları ilan ettiler.
90'lı yıllarda,
90'lı
evet,
yıllarda Gorbaçov'un meşhur Glasnost'u ile beraber orada bir baharla SSCB çift bloklu dünyadan tek bloklu bir dünyaya dönüştü.
Evet.
Ve uzun yıllar ta Putin'e kadar Rusya'nın sesi çıkmadı. Amerika ne derse o oldu. Bu Arap Baharı'yla da Türkiye demokrasiyi içselleştiren ve bunu pekiştirerek İslam dünyasına örneklik teşkil eden bir ülke konumunda. Arap Baharı başladığı zaman özellikle de Batı bunu desteklediğinde kendilerine ilişkin olarak bir yapı oluşacağını zannederek beklentiye girdi. Ancak Arap Baharı'nda ortaya çıkan şey şu oldu. Halklarla yönetimler arasında bir çelişkinin oldu. Halkların istediği şeylerle yönetimlerin istediği şeylerin çok farklı olduğu ortaya çıktı. İşte Tunus bunu içselleştirdi, çözdü, atlattı. Cezayir, Fas aynı şekilde. Fakat Libya'ya geldiği zaman, Mısır'a geldiği zaman Mısır'la yönetim çelişti. Çelişince gelecek olan, gelinen hatta Mursi'nin gelişiyle Mısır'ın özgür bir hareket kabiliyeti elde ediyor olması, 80 milyonun üzerindeki nüfusuyla Amerika Birleşik Devletleri açısından, Batı açısından kabul edilebilir bir şey değildi. Suriye'de Arap Baharı başladığı zaman gelecek olan gücün, halk gücünün Batı'ya rağmen bir güç olacağı görülünce buradaki operasyonlar farklı bir şekilde dönüştürüldü. Libya'da Kaddafi 7 Şubat'ta zannedersem devrildiğinde aslında güçlü bir ülke vardı. Refah yaşayan bir toplum vardı. Libya lideri katledildikten sonra, kapalı toplum olmanın dezavantajıdır bu, 100 milyarlarca dolar peşkeş çekildi. Nereye gittiği bir kısmının malum Batı ülkelerine, diğerinin de nereye dağıldığı meçhul. Şimdi bir şekilde uzun 10 yıllar boyunca biriktirilmiş olan servet bir anda dağıtıldı. Birilerinin eliyle başka yerlere aktarıldı. Fakat çok daha önemlisi, Birleşik Libya önce kendi içerisinde oluşturmuş olduğu konseyle Libya'yı yönetmeye çalıştı. Sonra bunlar arasında girilen nifaklarla 3 tane büyük aşiret birbiriyle kavga etmeye başladı. Bu kavga zaman içerisinde silahlı bir çatışmaya dönüştü. Bugün Libya'da mevcut yönetim iktidarını ortaya koyamıyor. Mevcut gruplar birbiriyle kavgalı. Bütün servet peşkeş çekilmiş durumda. Ne olacağı belli olmayan bir ülke. Dolayısıyla da Batı'nın işine, halkları, milletin sesine ortak olan bir yönetim gelmiyor.
Evet.
Türkiye bir örnek. Milletle devlet kaynaştığı, aynı dili konuştuğu için 15 Temmuz'u atlatıp bir darbeyi engelleyebiliyor, bir iç çatışmayı engelleyebiliyor. Bu ülkelerde de inşallah zaman içerisinde birlik ve beraberliklerini sağlayıp güçlü bir yapıyı ortaya koyarlar. Çünkü Libya'da kavga varsa hiçbirini düşünemez. En başında, programın başında söylediğim cümle. Suriye'de kavga varsa Kudüs'ü düşünemez. İnsanlar ölüyorsa, öldürülüyorsa, namus ve geçim derdine düşmüşse kendi ateşini söndürmeye çalışır. Bütün buralarda bir barış sağlanırsa dünyada da inşallah barış gelecektir.
İnşallah Türkiye'nin beklentisi o. Son olarak efendim, yurt dışında milyonlarca insan size kulak veriyor. Onlara mesajınız ne olacak?
Ben dinleyen kardeşlerimize şunu söyleyeyim. Övünebilirsiniz. Türkiye güçlü bir ülke. Gurur duyabilirsiniz. Türkiye geleceğe parlak bir ülke. Yatırımlarınız varsa gelip burada yatırım yapın. Çünkü Türkiye çok kazandıran, halen kazandırmaya devam eden ve önümüzdeki 21. yüzyılın tamamında çok daha güçlü hale gelecek bir ülke. Türkiye ile bağlarınızı koparmayın. Türkiye'yi sevmeye devam edin. Ve unutmayın, arkanızda koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti var.
Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, yayınımızın sonuna geldik. Meclis gündemi bu hafta burada sona eriyor. Konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu üyesi, Parlamentolar Arası Kudüs Platform Başkan Yardımcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Doktor Nurettin Nebati'ydi. Tekrar teşekkür ediyoruz efendim. Ve gelecek hafta Perşembe günü yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.
Meclis Gündemi.